podcast dinle.
Kübra Sevimgin'le Deliriyor Muyuz başlıyor.
Deliriyor muyuz?
Muhabbetin kralı, laflar bir sıralı, ortam her şey tamam mı, deliriyor muyuz? Sen de dağıt kafayı, boşver geçen zamanı, çoktan verdik startı, deliriyor muyuz?
Günlerden cuma saatlerimiz 21.15'i gösteriyor. Gelmiş geçmiş en deli saçması podcast'le karşınızdayım. Bendeniz Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz da? Alkışsız olur mu? Asla olmaz. Gönder gelsin. Alkışlarla hoş geldiniz. Yakışıklı beyler, güzel hanımlar. Özellikle yakışıklı beyler. Nasılsınız? İyi misiniz? Gerçekten yakışıklılık mı ya? Gerçekten. Yani hani gerçekten bunu size de soruyorum. Kendime de soruyorum. Gerçekten yakışıklılık mı? Tamam, evet. Gözünü bir noktaya kadar doyuruyor. Ama belli bir noktadan sonra bence başka şeylerle de doyurulmak istersin. Evet. Başka şeylerle de doyurulmak istersiniz. Şimdi pisliğe gitmesin aklınız. Asla fesat bir cümle kurmadım. Az buçuk tahmin ediyorum. Hiçbir şekilde gayet düzgün bir cümle kurdum. Ben de pisliğim. Tamam, kabul ediyorum. Ama burada gayet doyurulma ile alakalı. Seksi bir kenara bırakıyorum şu an. Doyurulmaktan kastettiğim şey o karşınızdaki adam veya kadınla güzel sohbet edebilmek vesaire. Benim şöyle bir düşüncem var. Bence uzun ilişki evliliği bitiriyor düşüncesindeyim. O ne alaka, ne saçma bir şey diyebilirsiniz. Bu benim dediğim gibi benim düşüncem. Ya bir şeyleri konuşuyor olmak, sohbet ediyor ya sevişmeye baktığın zaman zaman ve süre vermek istemiyorum ama 10 dakikada da 15 dakikada da maksimum belki bir saat de olabilir, bilmiyorum, kişilerin kendi tarz ve fantezi dünyalarına bağlı olan bir şey olduğu için ucu bucağı açık. O yüzden bir şey söyleyemiyorum ama tamam, evet, sevişiyorsun, ten uyumu çok önemli, tutku çok önemli, tamam, hemfikirim. Ama sonrası sadece yatakta mutluluk yeterli bir şey mi? O adamla veya o kadınla oturup sohbet edebiliyor musun? Her konuyla ilgili bir şeyler konuşuyor olmak, konuşabilmek, aklınıza gelebilecek her şeyi paylaşıyor olabilmek bence çok kıymetli ve burada işte başlıyor asıl ilişkinin gidip gitmeyeceği, yürüyüp yürümeyeceği. O yüzden Allah be, ilişki koçu gibi, aşkım kapışmak gibi oldum şu anda. Ama bence bir tek yakışıklılık veya güzellik doyurulmuyor. İnsanın kalbi güzel olsun diyorum ben. Bir tane ilişkide istikrar sağlayamamış bir kadın oturmuş burada. Yok ilişkide şöyle olmalı, yok ilişkide böyle. Defol git yani, burada böyle bir şey olabilir mi? Manyak, önce git kendi kendine ilacını sür başına merhem. Cümleye bak. Nasıl bir cümleyse o. Cümleyi kuruyorum bir daha. Kendin ilacı olsa başına sürer. Git kendi ilacını önce bir sür kafana. Ondan sonra gel bize anlat, değil mi ama? Hoş mu? Bence değil. Asla değil. Böyle bir saçmalama olabilir mi? İstikrar sağlayamamışsın. İlişkilerine gelmişsin. Burada ilişki koçu gibi oturmuş. Vay efendim, odun ilişki evliliği öldürüyormuş. Lütfen efendim, kapıya doğru alalım sizi. Çıkışlar sağdan diyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu resmen dolandırıcılık bu arada. Dolandırıcılıkla da ilgili bir haber okudum. Hemen bağlamam gerekiyordu. Oradan oraya. Bakın ne yaptı. Dolandırıcılık mıydı, değil miydi deyip sektim öteki tarafa. Neyse. Dolandırıcılıkla alakalı bir şey okudum. Bir haber okudum. Bir Twitch yayıncısı kızın ismini vermeyeyim şimdi, zaten hepiniz okumuşsunuzdur Twitter'da veya işte bir, herhangi bir yerde önünüze mutlaka çıkmıştır. Kız kistimi aldıracağım, kist ameliyatı olacağım diye memelerini göğüslerini yaptırmış. Çok güzel bir dolandırma. Çok çok özür dilerim dolandırılan insanlara, bir şey söyleyemiyorum ama kafa zehir. Ama salak. Yani nasıl anladınız mesela kist ameliyatı değil de göğüs ameliyatı olduğunu? Çünkü açıp göstermiştir. Yani açıp göstermiştirden kastım, büyük ihtimal göğüs dekoltesi giydi. Milletle küçük olan bir şeyi wow ağzımıza sokacak şekilde duruyor dedilerse de büyük ihtimal bunun o şekilde anladılar diye düşünüyorum. Şimdi ben buradan bunu nasıl bağlayacağım? Arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Vereceğim IBAN hesabına 3-5 demeden demeyeceğim. Benim 3'üm 5'im belli net. Minimum 100 TL. Bendeki dolandırıcık açık net lütfen. Biz objektifiz. Biz dürüstüz en azından. 100 TL ile başlıyoruz. İşte ben yaptırılması gereken yerlerim varsa yaptıracağım. Kalanıyla da işte alışveriş malışveriş diye düşündüm ama dur, ya da şöyle yapalım. Bence benim şimdi kafamda bir stüdyo yapmak gibi bir plan var. Boş verin estetiği mestetiği alışverişi de ben kendime şöyle 1+1 bir stüdyo yapayım, yaptırayım. Siz her ay bana, bütün dinleyicilerim, 100 TL gönderin. 200, 300, bu arada 100 minimum tutar. İsteyen 500, isteyen 1000, ne kadar isterseniz. Gönderin, hatta ve hatta şöyle yapalım bir de üstüne. Bu bağış yapan arkadaşları ben her hafta konuk olarak alayım. Nasıl? Danışıklı dövüş. Alan razı, veren razı olsun bence. Çok iyi bence. Buradan yürüyebiliriz. Şahane olur. Ben bunu tuttum. Tamam. Buradan hatta size söz Kartal'dan tutmuyorum stüdyoyu da. Ortak merkezi bir yerden ki herkesin ulaşımı da kolay olsun. Uzak olan arkadaşlara VIP araç gönderirim falan böyle. Güzel bir sistem kuralım böyle. Tamam, ben tamamım. Siz yeter ki paraları gönderin. Bazı arkadaşlar bir ay işte 100 lira gönderir der ki ondan sonra ya ben bu ay 100 gönderdim ama önümüzdeki ay 200 ya da 3 katı göndereceğim. 300. Nasıl matematiğim? 300. 3 katı. 300. Gördünüz? Şahane, zehir. Böyle bir şey olamaz. Deyip böyle gönderebilirsiniz. Ve en azından kismis hikaye. Biz dürüstüz. Anladınız mı? Eğriye eğri, doğruya doğru. Ama güzel bir stüdyomuz olmasın mı? Deliriyor muyuz dinleyicileri? Güzel bir stüdyoyu hak etmiyor mu dostlar? Hak etmez olur mu? Benim dinleyicim her şeyin en güzelini hak ediyor. Yeter ki siz bana parayı gönderin. İbanımı Instagram hesabımdan paylaşacağım. Oraya şutlarsınız. Ya millet dolandırıyor. Hiç dolandırıldınız mı peki? Mesela? Ben dolandırıldım mı? Hatırlamıyorum ya. Yok yok, ben hiç dolandırılmadım. Ama hırsızlık. Küçükken hırsızdım. Bakkaldan küçük top sakızlardan çalıyordum. Hatta bir kere babaannem bahçedeler. Biz arkadaşımla bahçede oynuyoruz falan. Babaannem bir şey söyledi bana. Yukarı cüzdanına bir şey koymamı söyledi yanlış hatırlamıyorum. Çok küçüğüm yani bayağı. O zaman da 250 TL'ler var. Ben de onu çaldım cüzdanında. Ondan sonra o çaldığım parayla da gittim bakkaldan 2 tane çikolata aldım. İşte benim üzerimde para olabilmesi için birinin bana para vermiş olması lazım. Aksi takdirde zaten ikinci bir seçenek ihtimaliyle benim hırsız olmam lazım. Zaten hırsızım. Ama bundan annemin haberi var mı? Asla yok. Neyse, ben o elimdeki çikolatalar, bendeki özgüvene bakın şimdi. Ben o 2 tane çikolatayla beraber gidiyorum bahçeye. Geliyorum yani bahçeye. Diyorum ki arkadaşıma, gelsene çikolata yiyelim. Annem diyor ki bana, nereden buldun o çikolataları? Hani nereden çıktı onlar? Aldım yapıyorum ben şimdi. Nereden aldın kızım diyor. Hani senin paran yoktu ki. Vardı benim param yapıyorum ben. Gıcık gıcık. Şu an çocuk olsam tokatlarım kendimi. Ondan sonra annem diyor ki, sana kimse para vermedi ve senin paran olamaz. Babaannem de ondan sonra diyor ki, ben onu az önce yukarı gönderdim. Benim cüzdanımdan kesip para aldı diyor. Yer misin yemez misin? Allah ne verdiyse annem beni bir pataküte yirişmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Şaka, bu kadar değil tabii ki de. İki tane patlattı. Neyse, ben eve girdim ama ağlıyorum zırıl zırıl. Cam açık, camdan çıktım. Elimde iki tane çikolata ama nasıl ağlıyorum deli gibi. Arkadaşım demiş ki çikolata yer misin? İki tane var bendeyken çikolata yiyor. Annem dedi ki hala çikolata diyorsun Kübra, beni delirtme, gir içeri diyorum sana. O çikolatayı ağlaya ağlaya yedim biliyor musunuz, öyle iki tanesini de. Hiç unutmam. Ondan sonra zaten hırsızlığı bıraktım. O dayaktan sonra dedim ki ben bu dayağı, bu yaşta bu dayağı yiyorsam ben hırsızlığı bırakırım arkadaş dedim. Ve kırdım attım, bıraktım. Bir daha da dedim daha tövbe hırsızlık işine. Çok sıkıntılı arkadaşlar. Hırsızlık, dolandırıcılık falan bize göre bir şey değil bizim. Biz doğru yol, bildiğimiz yoldan devam. Dürüstlük her zaman iyidir. Bak iki çikolatadan perişan ettiler beni. Ben çok yüzsüzmüşüm ama. Sen o kadar dayağı ye. Kalkıp bile iki tane çikolata var yer misin? Canın cehenneme çikolataların. Orada hala neyin derdindesin? Bu da böyle bir anıydı işte. Ömrünüzden kaç dakika gitti bilmiyorum ama dinleyin diye oturduk burada anlatıyoruz. Mevzu var mı dediğinizi de duyuyorum. Var, olmaz olur mu? Bir önceki podcastimizde bahsettiğimiz üzere tesadüfen icat edilen, bulunan şeylerden bahsediyoruz. Hazırsanız başlıyorum.
Deliriyor muyuz?
Şimdi tesadüfen icat edilen, tesadüfen bulunan şeylerden bahsediyoruz. Şimdi dünyanın en büyük icatlarından ve bilimsel keşiflerinden bazıları tamamen gerçekten tesadüf bulunmuş. Hatta bazı keşifler de asıl icat piyasaya çıktıktan sonra yapılmış. Ve bunun mesela bir ürünü tasarlıyorlar belli bir amaç için. Tasarlanan ürünün aslında başka bir amaç için daha faydalı ve daha başarılı olacağını tespit ediyorlar. Hop bu sefer o ürün kullanılmaya başlıyor. O amaç için kullanılmaya başlıyor ürün. Asıl amacını sapıtıyor açıkçası, öyle söyleyeyim. Bunu en sonda anlatacağım size ne demek istediğimi. Şu anlamamış bile olabilirsiniz anlattığım şeyden. Şimdi ilk başta başlıyorum. Coca-Cola. Sofralarımızın vazgeçilmezi Coca-Cola. Hatta bir dönem bizim beynimizi yediler. İçerisine farenin bilmem neyini katıyorlar. Fareyle alakalı bir şeyler katıyorlar. Farenin osunu busunu katıyorlar diye bizi koladan soğutmak için ellerinden geleni yaptılar. Hatta en son şöyle bir şey duydum. Kolanın içerisine fareyi değil, farenin sevdiği bir ağacın kökünün bilmem nesini, ay anasının örekesi yani o dıdısının dıdısı bir şey katıyorlar belli ama fareyle uzaktan yakından alakası yok. Ha, kök konusu belki olabilir. Hemen anlatıyorum şimdi Coca-Cola'nın size keşfini. Coca-Cola aslında başta şarapmış biliyor musunuz? Coca-Cola eczacı Pemberton diye bir adam var. Bu adam morfin bağımlısı. Morfin bağımlısı nasıl morfin bağımlısı oluyor? İşte bu bir 19. yüzyılın sonlarında bir muharebe sonucu yaralanıyor ve pek çok gazi gibi işte ağrı kesicilerinden vesaireden dolayı da morfin bağımlısı oluyor. Bu bağımlılıktan kurtulmak için de bir şarap üreticisi var Paris'te. Kimyager bir şarap üretiyor. Bu şarabın da içeriğini araştırıyor. Bu içeceğin içerisinde de işte koka yaprağının özünü vesaireyi tespit ediyor. Sonrasında da içeceğin enerji arttırdığını vesairesini bunu fark ediyor. De koka yaprağının özünü bu sefer araştırıyor vesaire. De. Sonrasında da bir bakıyor ki diyor ki koka yaprağının özünün en etkin maddesi de kokain. O dönemde zaten 1914 yılından önce kokain yasa dışı değil hiçbir şekilde ve tamamen bulantı, astım, kabızlık gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Yani tonikler ve haplar kullanılıyormuş tamamen kokain içerikli. Ondan sonra Pemberton bu şarabın içeriğini vesairesini araştırdıktan sonra üretip satmaya başlıyor. Hatta ismine de French Wine Coco, Coca adını veriyor. Bunu satmaya başlıyor. Bu bir işte 1887 yılında sanırım yanlış hatırlamıyorsam yerel bir içki yasağı geliyor. İçki yasağı geldikten sonra da tamamen şarap piyasadan kaldırılıyor. Kaldırıldığından dolayı da işte bu sefer de şey kullanmaya başlıyor. Şarap olduğu için içerisinde alkol var. Alkol yasağı geldiği için de bu sefer de ki şeker şurubu kullanmaya başlayayım ben bunu. Şeker şurubunu kullanıyor. Bu arada içerisinde hala o kokainin en etkin maddesi koko yaprağının özü de hala var içerisinde. Sonrasında bu şekilde satılmana devam ettikten sonra da 1929'da bilim insanları bu koko yaprağının özünü kolanın içerisinden arıtıyor ya arındırıyorlar bir şekilde. Arıttıktan sonra da Coca-Cola olarak hayatımızın içerisinde olmaya devam ediyor. Ya görüyorsunuz şaraplıktan kolaya gelmiş olay. Ama şarapkenki tadını da merak ettim şu anda. Bir bakmak isterdim açıkçası. değişik olabilirdi. Şimdi diğerine geçiyorum hemen. Listerin ağız suyu. Bu ağız suyu da çok enteresan bir şekilde tespit edilmiş. Bunlar cerrahlar aslında bunu elleri dezenfekte etmek için, cerrahi malzemelerin mikroplardan arınması için kullanıyorken bir anda işte bir de bu arada şey yaraların tedavisinde, kepeğin giderilmesinde ve zemin temizliğinde falan kullanıyorlarmış bunlar. Sonra diş hekimleri hastalarını bunu tespit edemedim bak mesela bu araştırmalarımın içerisinde bulamadım. Burada bir bug var bence. Çünkü şöyle bir durum var. Diyor ki diş hekimleri hastalarının ağız hijyenini iyileştirmek için Listerin kullanmaya başlar. Şimdi bir anda da abi şu şeyleri versene bana. Şurada biz malzemeleri kullanıyoruz ya, dezenfekte ediyoruz ona. Bir ver bakayım ağzımızı, iki çalkalayalım bakalım faydası olacak mı diye bulduklarını asla zannetmiyorum. Yani burada bir açık var yani. Bir anda nasıl tespit ettiler? Hadi biz ağzımızı bileyim. Bir şey, düşünsene şey o ara doçentler, motentler bir şeyler gelmiş. Bunlar da o ara şey maydanozu bir şeyler yemişler. Ağızlarını çalkalayacak bir şeyler bulamayıp bu dezenfektandan bir çalkalasa ne olacak ki? Şey vardı ya ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nin adını unuttum, sarı kafa vardı ya. O sarı kafada mı demişti çamaşır suyu için mi? Öyle bir şey demişti ya. Allah aşkına bir şey söyleyeyim mi? Bu Listerin gibi bizim çamaşır suyu da patlayabilirdi aslında. Biz hiç çamaşır suyu içmedik. Bunlar öyle yapmışlar işte. Hemen hemen aynı herhalde. Bir dur ağzımıza bir dezenfektan içelim vesaire falan. Bizimkiler de içmeye kalktı ya bir ara. O bir şey söyleyeyim, çok fazla hastaneye kaldırıldı ya insanlar dezenfektan içmişler. Çok normal karşıladım ben Listerin'in buluşunu o yüzden. Saygıyla ellerini değiliyorum. Tutmuş en azından. Bizimkiler tutturamıyor şu anda. Sonrasında da işte Listerin ağız kokusunu gidermede etkili olduğu duyuruluyor. O zamandan beri de ağız temizliğinde kullanılan bir ürün haline geliyor. Listerin çok enteresan. Şu olay özellikle hemen size bir tane daha. En garibime giden ve hatta bunu Instagram'da paylaşacağım. Bu beni biraz ürküttü. Haberiniz olsun. Sizi ürkütür mü bilemedim. Anlatıyorum. Koşu bandı. Koşu bandı şu an her ne kadar kilo vermek için, efor sarf etmek için, hareket etmek için kullandığımız bir keyfe keder kullandığımız bir alet olarak gözükse de zamanında mahkumları cezalandırmak için kullanılan bir alet olarak icat edilmiş. Bu da Londra'daki bir hapishanede koşu çarkı olarak nitelendirdikleri bir cezai yöntem olarak kullanmışlar bu icadı. Bu icat şu şekilde çalışıyor. Tamamen bizim mesela dümdüz, onlarınki daha dik, tamamen cezai yaptırım olduğu için dik bir şekilde yukarı doğru koşuyorlar yani. Mahkumlar kendi aralarında konuşmasın diye aralarına paravan koyuyorlar ve bunu da önlüyorlar tamamen cezai bir işkence olduğu için. Ve bunun ne kadardı ya, bir 6 saat kadar, en az 6 saat koşu çarkını geçiriyorlar. Bu dikey yaklaşık 4260 metre tırmanmaya denk geliyormuş bu arada. Dik bir şekilde dedim ya size, yukarı doğru koşuyorlar vesaire diye. Aynı zamanda bir de bu çarkın ceza dışında bu şey yetkililer, hapishanenin yetkilileri de mısır öğütmek için ve su pompalamak için de kullanıyor bu çarkı. Ama tamamen kullandıkları amaç cezai yaptırım mahkumlara karşı. Aynı zamanda bu koşu çarklarının hızlı koşması için vesaire de bir direnç diye bir sistemleri var. Kanatları falan var böyle. Bu kanatlarla büyük panelleri açarak tekerleğin direncini değiştiriyor ve kanatlar kapatıldığında çarkın zor dönmesini sağlıyor. Yani o ayaklarındaki, altlarındaki o kayan şeyi hızlandırmak veya yavaşlatmak için de bir sistemleri var. Kanat sistemi. Bu kanat sistemlerini de oradan kontrol ederek iyice bir ceza sistemi oluşturmuşlar. Enteresan. Diyorum ya, ürküttü beni. Post-it'ten bahsetmiyorum ya da bahsedeyim mi? Post-it'i bilmeyen yoktur herhalde. Yanlış, tamamen yanlışlıkla bulunmuş bir kağıt parçası. Silver diye bir adam buluyor bunu. Silver aslında güçlü bir yapıştırıcı geliştirmeye çalışıyor ve tutkal kadar güçlü olmayan, yüzeylere yapıştıktan sonra kolayca sökülebilen bir madde ortaya çıkıyor. Ve bu şekilde de post-it'i buluyorlar. Şu an sağa sola yapıştırdığımız post-it'in bulunuşu yanlışlıkla oluyor yani. Jacuzzi'den bahsetmek istiyorum size. Jacuzzi tamamen girişimci bir beyefendi tarafından icat edilmiştir. Her ne kadar şu anda bizim fantezi dünyalarımız süslese de, her ne kadar bizim keyfe keder, işte Sapanca tarafına gittiğimizde bungalov evlerinin içerisinde bulunan ve jacuzzi gördüğümüzde wow deyip içerisine bir an önce girmek için hevesle can atsak da, aslında jacuzzi'nin bulunmasındaki amaç böyle yürekleri dokunuyor birazcık. Bu girişimci beyefendinin oğlu 15 aylık doğuyor ve tamamen ki eklem romatizmasından dolayı rahatlaması için icat ettiği bir ürün jacuzzi. Tamamen bu niyetle üretiyor. Haberiniz olsun. Jacuzzi'den sonra başka bir ürüne geçmek istiyorum. Hemen anlatacağım size. Hazır mısınız? Size vazelinden bahsetmek istiyorum. Jacuzzi'den sonra vazelinden bahsetmek de biraz manidar oldu ama ikisi de çeşitli yerlerde amaçları dışında kullanılan şeyler sonuçta şu anda. Yapacak bir şey yok. Bakın şimdi vazelin nasıl icat edilmiş. Vazelin şöyle icat ediliyor. Pensilvanya'da petrol buluyorlar. Petrol kuyusunu açmış olan işçilerin ayaklarını yapışan böyle parafine benzeyen bir madde tespit ediyorlar. Bu arada şey petrol pompalarını falan tıkayan yapışkan bir madde bu aynı zamanda. Bu kimyager bunu tespit ediyor. İncelemeye falan gönderiyor ama bunun yanında da işçilerin yanıklarını, kesiklerin de tedavisinin de hızlandırıldığını falan fark ediyorlar. Bu maddeyi böyle kavanozluyorlar. Sonra bunu kimyager incelemeye gönderiyor vesaire derken de bunu vazelin olarak önümüze piyasaya sürüyorlar. Bir kesim çok mutlu. Kaygan bir kıvamda olduğu için kullanışlı bir ürün olduğu söyleniliyor. Kullananlara da vazelinleriyle mutluluklar diliyoruz deyip diğer bir icadımıza geçiyoruz. Tesadüfi bir şekilde icat edilen ürünlerimizin son maddesindeyiz, hazırsanız söylüyorum. Hatırlıyor musunuz? En başında şey demiştim. Bazı keşifler piyasaya sürüldükten sonra bir ürünün belli bir amacı için tasarlanıyor. Sonra o ürünün başka bir amaç için daha başarılı, daha verimli olduğu tespit edildikten sonra o ürün amacından sapıp başka bir ürüne verim sağlamaya başlıyor demiştim. Onlardan birini söylüyorum. Hazır mısınız? Mavi hap. Yani namı değer Viagra. Viagra nedir? Evet, Viagra nedir? Viagra, ereksiyon sorunları olan insanların... Burada şey diyesim geldi, şey çalasım geldi şu anda... Artık bülbül ötmüyor diye bir şarkı. Neyse. Viagra'nın aslında tedavi amacı göğüs ağrısı tedavisinde kullanılıyormuş. Ama göğüs ağrısı tedavisinde kullanılmak üzere üretilen Viagra'nın yan etkisi olarak ereksiyona sebep olduğu görülünce asıl kullanım amacı alanı ereksiyon sorunlarının tedavisi olmuş. Milyonlar tek yürek, akıllarda tek bir soru o zaman... Bunu nasıl fark ettiler? İlk hangi hasta erekte oldu? Düşünmemeliyim. Hayır. Düşünmemeliyim. Evet, benim programı kapatma vaktim geldi de geçiyor bile. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala düşünmemeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu kadar çok tesadüfi bir şekilde icat edilmiş malzeme varken biz neden tesadüfi bir şekilde keşfedilmeyelim ki diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi öpüyorum.
Kübra Sevimgin'le Deliriyor Muyuz sona erdi.
Podcast dinle.